Ayrım 17.
5. Devlet ve idarenin haksız işlemlerinden dolayı tazminat. Devletin ve idarenin kendi sorumluluğunda olan faaliyetlerinden doğan zararları, devletin karşılayacağı ilkesinin hukuki dayanağı anayasanın 125. maddesinde öngörülmüştür. Bu maddenin sonuncu fıkrasına göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Görüldüğü gibi bu madde sorumluluğu özel hukuk ve idari sorumluluk bir ayırım yapmaksızın bir genel hüküm koymuştur. O halde sorumluluğa yol açan olayın niteliğine göre yaptırım da özel hukuka veya idari hukukuna, kamu hukukuna tabi olacaktır. Anayasanın 129. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen memurların ve diğer kamu görevlilerin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları da 125. maddede yer alan genel sorumluluğun bir devamıdır. Tazminat davası ancak idare aleyhine açılabilir fakat idare ödediği tazminat sebebiyle memura rücu eder. İdarenin tazminat sorumluluğunun sebebi hizmetlerin görülmesi sırasında yani idari faaliyetler sonucunda kişilere verilen maddi ve manevi zararlardır. Hizmet kusuru yürütülen idari faaliyetin yetersizliğinden yani kamu hizmetinin hiç görülmemesi veya geç ve kötü görülmesinden kaynaklanan bir genel sorumluluk esasıdır. 3. Yapılan işlemin geçersiz olması. Daha önce de açıkladığımız gibi emredici hukuk kurallarına uyulmamasının yaptırımı geçersizliktir. Geçersizlik, bir hukuki işlemin tarafların arzu ettikleri hukuki hüküm ve sonuçlarını meydana getirmediği bütün halleri içine alan bir üst kavramdır. Geçersizlik, akdin kurucu unsurlarıyla değil, geçerlilik unsurlarıyla ilgilidir. Akdin kurucu unsurlarını teşkil eden tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasının bulunmaması halinde geçersizlik değil, akdin yokluğu söz konusu olur. Buna karşılık sözleşmenin kurucu unsurlarının bir araya gelmesiyle akdin kurulmasından sonra o sözleşmenin geçerli olup olmadığı sorunu ortaya çıkar. Kurulmamış olan bir sözleşmenin geçerli olup olmadığı söz konusu olamaz. Bir sözleşmenin yapılması sırasında hukuk düzeni tarafından mutlak surette uyulması gereken geçerlilik şartları yerine getirilmemişse bunun yaptırımı geçersizliktir. Geçersiz bir işlem herhangi bir hukuki hüküm ve sonuç meydana getiremeyeceğine göre taraflar da o işlemi yapmakla varmak istedikleri sonuçları elde edememiş olur. Bazı emredici hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan işlemler, aykırılığın ağırlık derecesine göre geçersizlik kavramı içinde başka yaptırımlara da tabi tutulmuş olabilir. Bunlar mutlak butlan, kesin hükümsüzlük ve iptaldir. A. Mutlak butlan, kesin hükümsüzlük. Butlan, kamu yararı düşüncesiyle hukuk düzeni tarafından konulmuş bir yaptırım şeklidir. Butlan ile sakatlanmış işlemlere batıl işlemler denir. Batıl bir işlem yapıldığı andan itibaren hüküm ve sonuç meydana getirmez. Butlan davası açılıncaya kadar da işlem batıldır. Bu yönden bakıldığında butlan davası yenilik doğuran bir dava olmayıp bir tespit davası niteliği taşır. İstisnai olarak batıl bir evlenme hakimin butlan kararına kadar geçerli bir evlenmenin hüküm ve sonuçlarını doğurur MK 124. Başka bir deyişle, butlan ile sakatlanmış bir evlilik, karı veya kocadan birisinin açtığı yenilik doğuran bir butlan davası sonucunda ortadan kalkar. Bundan amaç, evlenme içinde doğacak çocukların menfaatini korumaktır. Aynı şekilde hukuka aykırı bir vasiyetnamede mahkemece iptal edilinceye kadar geçerlidir. MK 449. Butlan sadece taraflar arasında değil, bunda menfaati olan herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Sözleşmenin batıl olması dolayısıyla menfaati etkilenen üçüncü kişiler de butlanı ileri sürebilirler. Butlan herkese karşı ileri sürülebildiğinden buna mutlak butlan veya kesin hükümsüzlük de denilmektedir. Mutlak butlan iddiası zaman aşımına uğramaz, yani belirli bir sürenin geçmesiyle batıl işlem sıhhat kazanmaz. Hakim butlanı resen dikkate alır. Batıl bir işlem butlan sebebinin ortadan kalkmasıyla veya tarafların icazet vermesiyle veya aralarında ifa etmeleriyle sıhhat kazanmaz. Taraflar batıl bir işlemin yapılmasında menfaat görüyorlarsa, butlan sebeplerini ortadan kaldırarak aynı içerikte başka bir işlem yapmak suretiyle istediklerini yerine getirebilirler. Batıl bir akde dayanarak taraflardan birisi diğerinden ifa talebinde bulunursa, borçlu butlan itirazında bulunabilir. Borçlu, borcunu yerine getirmişse, alacaklı verdiği şeyi geri almak için istihkak davası açabilir. Ancak verilen şey aynen mevcut değilse, BK61VD maddelerine göre sebepsiz zenginleşme davası ile verdiği şeyin değerini geri alabilir. Sözleşme hukukunda egemen olan akit serbestisi prensibine göre taraflar sözleşmelerinin konusunu ve içeriğini serbestçe tayin edebilirler. Bu kuralın sınırları BK19 Taksim 2'de gösterilmiştir. Emredici hukuk kurallarına, ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı olmadıkça iki tarafın yaptığı sözleşmeler geçerlidir. BK20 ise aykırılığın yaptırımını açıklayarak, konusu hukuka veya ahlaka aykırı olan akitlerin batıl olduğunu hükme bağlamıştır. Bundan başka, temyiz kudretinden yoksun olan kişinin yaptığı hukuki işlemler de batıldır. B. İptal. İptal, geçersizliğin bir diğer şeklidir. Kurulmuş olan bir akdi, iptali hakkı olan kimse isterse, bu sözleşmeyi dava yolu veya karşı tarafa ulaşması gerekli bir irade açıklaması ile geçmişe etkili olarak ortadan kaldırabilir, iptal edebilir. Bu bakımdan iptal bozucu, yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasıdır. Çünkü iptal, hakkı sahibinin işlemin iptali hukukundaki iradesini açıklamasıyla mevcut hukuki ilişki ortadan kalkmaktadır. İptal edilebilir bir sözleşmenin batıl bir sözleşmeden farkı, bu sözleşmenin başlangıçtan itibaren geçerli olarak iptale kadar hüküm ve sonuçlarını meydana getirmesidir. Butlandan farklı olarak iptal, ancak hak sahibinin iptal hususundaki iradesini açıklaması üzerine hukuki işlemin geçmişe etkili olarak ortadan kalkmasıdır. İptal, defini, ancak akdin iptal edilmesinde menfaati olan tarafı ileri sürebilir nisbi butlan. Akdin tarafı olmayanlar ise iptal yetkisine haiz değildirler. İptal, kamu yararı düşüncesi ile hukuk düzeni tarafından öngörülen bir yaptırım olmadığından, iptal hakkı kanunda öngörülen süre içinde kullanılmazsa bir daha kullanılamaz, hak düşürücü süre. İptal edilebilir işlemler arasında evliliğin ölüme bağlı tasarruflarını, irade sakatlığı, hata, hile, tehdit ile malul sözleşmelerin ve gabin altında yapılan işlemlerin iptali sayılabilir. 4. Sebepsiz zenginleşmenin yaptırımı, iade borcu. 1. Sebepsiz zenginleşme kavramı. Sebepsiz zenginleşme, haksız mal iktisabı, BK61VD, bir malın veya değerin haklı bir sebebe dayanmaksızın, bir kimsenin mal varlığından çıkarak bir diğerinin mal varlığına geçmesidir. Bunun yaptırımı iade sorumluluğudur. Mal varlığında çoğalma meydana gelen kimse, zenginleşen, bu çoğalmayı mal varlığında bu nedenle azalma meydana gelen kimseye, fakirleşene, iade ile yükümlü olur. Haksız fiil sebebiyle tazminat insan iradesine dayanırken, iade yükümlülüğü zenginleşmenin insan iradesine dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın hukuk düzeninin bağladığı bir yaptırımdır. Bundan başka haksız fiil tazminatı ile zarar görenin zararının giderilmesi söz konusu olduğu halde, sebepsiz zenginleşmede zenginleşenin mal varlığında meydana gelen çoğalmayı iade etmesi amaçlanır. İade yükümlülüğü mümkün ise aynen yerine getirilir. Zenginleşen iade zamanında elinde bulunan şeyi bulunduğu haliyle iade eder. fakirleşen kimsenin iadeyi talep etmesi bir nispi hak niteliğinde olduğundan, zenginleşen kimsenin o şeyi satarak mal varlığından çıkarmış olması halinde, onu elinde tutan üçüncü kişiye karşı takip hakkı vermez, sadece o şeyin para ile değerinin iade edilmesi istenir. 2. İade borcunun kapsamı. İade borçlusu iyi niyetli ise elinde kalan miktarı iade etmekle yükümlüdür. Elden çıkış sebebi önemli değildir. İyi niyetli zenginleşen şeyi tüketmiş veya parayı harcamışsa iade yükümlülüğü yoktur. Bu da karşılık tabii semereleri, ineğin sütü gibi, medeni semereleri, faiz kira gibi veya kayyım değeri yani zenginleşenin o şey veya değerin yerine koyduğu şeyi iade etmekle yükümlüdür. İyi niyetli zenginleşen kimse zorunlu olarak yaptığı masraflar ile faydalı masrafları fakirleşenden isteyebilmesine karşın yaptığı lüks masrafları isteyemez. İade borçlusu kötü niyetli ise yani haksız olarak elde ettiği şeyi iade ile yükümlü olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyor ise iadenin talep edildiği zamanda elinde kalan ile değil zenginleştiği miktar ile sorumlu olur. Kötü niyetli iade borçlusu yapmış olduğu zorunlu masrafları isteyebilir fakat faydalı masrafları ancak iade zamanında mevcut olan fazlalığı isteyebilir. Lüks masrafları ise isteyemez. 5. Uluslararası ilişkilerde yaptırım. 1. Devletler hukukunun muhtelif dönemlerinde yaptırım arayışı. A. Verilen söze bağlılık. Ahde vefa. Uluslararası ilişkilerde en önemli sorunlardan birisini yaptırım eksikliği teşkil etmektedir. Orta Çağ'da devletler hukukunun babası sayılan Hugo Grotius, 1625 yılında yayımladığı Savaş ve Barış Hukuku, dipnot, Savaş ve Barış Hukuku, çeviren Meray S. 1967, sayfa 94 ve 108. De Uro Belli a Pakis isimli eserinde, İnsanların aklı sayesinde devletler arası ilişkilerde de barış içinde yaşayabileceklerini ve bunun da tabii hukuk ilkesine uyulmak suretiyle sağlanabileceğini ileri sürmüştür. Devletler arasındaki ilişkilerde üstün bir yaptırım gücü bulunmadığından kuvvete başvurmak, savaşmak yerine devletler hukukunda yaptırımı verilen söze sadakat, ahde vefa, pacta sunt servanda ilkesine dayandırmıştır. O halde devletler yaptıkları anlaşmalara bağlı kalarak savaş çıkarmamalıdırlar. Böylece bir Hollandalı hukukçu olan Grotius, özellikle komşu ülke olan Almanya'nın Hollanda ile akdetmiş olduğu sözleşmelere bağlı kalarak savaş açmamasını sağlamak için tabii hukuka dayalı bir yaptırım olarak verilen söze sadakat fikrinden yararlanmıştır. Savaş ve Barış Hukuku isimli eserinde devletler hukukunda yaptırım verilen söze sadakat, ahde vefa, pacta sunt servanda ilkesine dayandırmıştır. Dipnot, Akipek İ, Devletler Hukuku, Cilt 1, 1989, sayfa 89-99. 1648 tarihli Westfalia Barış Anlaşması'nda da ahde vefa, devletlerin eşitliği üzerinde durularak, uluslararası uyuşmazlıkların kuvvete başvurmadan barışçı yollarla çözülmesi, din farkının barışa engel olmaması, milletlerin kendi mukedderatını kendilerinin tayin etmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. B. Kongreler döneminde yaptırım, silahsızlanma, ortak güvenlik, ambargo. 1815 tarihinde yapılan Viyana Kongresi ile başlayan kongreler döneminde devletler hukuku kurallarına uymak zorunluluğu üzerinde durulmuş, 1899 ve 1907 Lahey Barış Konferanslarında silahsızlanma konusu ve savaş hukukunun kuralları düzenlenmiştir. 1919 tarihinde Milletler Cemiyeti misaki ile uluslararası ortak güvenlik ilkesi kabul edilmiştir. Uyuşmazlıkların Birleşmiş Milletler bünyesi içinde çözümü için Uluslararası Lahey Adalet Divanı kurulmuştur. Ancak 1. Dünya Harbi'nden sonra galip devletlerin zorla kabul ettirdikleri tek taraflı anlaşmalar sebebiyle yaptırımlar fiilen ortaya konulamamıştır. 1945 tarihli San Francisco Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda meşru müdafaa dışında her türlü savaş ve kaba kuvvete başvurmak yasağı getirilmiştir. 1990 yılında silahsızlanma döneminde nükleer silahların ortadan kaldırılması kararlaştırılmış ve bunun denetimi için yaptırımlar getirilmiştir. 1991 yılında Kuveyt'i işgal eden ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymayan Irak'a karşı önce ekonomik ve askeri ambargo uygulanmış, daha sonra Birleşmiş Milletler'in kararı ile uluslararası kuvvet kullanılarak Kuveyt, Irak'ın işgalinden kurtarılmıştır. Ancak günümüzde ortaya çıkan birçok olaylarda Bosna Hersek, Etiyopya, Malezya, Çeçenistan, Kosova gibi henüz etkin ve yeterli uluslararası bir yaptırımın tam anlamıyla uygulanamadığı görülmektedir. C. İnsan haklarının ve ana hürriyetlerin korunması için oluşturulan özel bir yaptırım ve denetim mekanizması. 4 Kasım 1950 tarihinde Roma Anlaşması ile kabul edilen ve 3 Eylül 1953'te yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2-4. bölümleri 19-56. maddeler, 9 Ekim 1993 tarihli Viyana Reform Bildirgisi'ne uygun olarak hazırlanan 1997 tarihli ve 11 no'lu protokolün 19-51. maddeleriyle değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile daha önce kurulmuş bulunan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanı kaldırılarak bunların yerine sözleşmeye taraf devletlerce kabul edilen taahhütlere uyulmasını sağlamak amacıyla daimi görev yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Dipnot, Gündüz A, Milletler Arası Hukuk, 3. baskı, 1998, sayfa 329. AA, Mahkemenin oluşumu. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletlerin sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. Hakimler, her üye devlet için o devlet tarafından gösterilen ve aday içeren bir liste üzerinden parlamenter meclis tarafından oy çokluğu ile 6 yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Ancak ilk seçilen hakimlerden yarısının vazifesi 3 yıl sonunda sona erecektir. İlk 3 yıllık sürenin sonunda görevleri sona erecek olan üyeler, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından kura çekmek suretiyle tayin edilecektir. Görev süresi bitmemiş bir hakimin yerine seçilen hakim, selefinin görev süresini tamamlar. Hakimlerin görev süreleri 70 yaşında biter. Yerlerine başkaları seçilinceye kadar görev yaparlar. Yerlerine başkası seçildikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya devam ederler. Hakimler, diğer hakimlerin gerekli koşulları artık taşımadığına ilişkin 3'te 2 çoğunluk ile alacakları kararlar olmadan görevlerinden alınamazlar. Madde 24. BB, Mahkemenin iç yapısı. Mahkeme önüne gelen başvuruları incelemek üzere 3 hakimli komiteler, 7 hakimli daireler ve 17 hakimli bir büyük daire şeklinde toplanır. Daireler bir süre için komiteleri oluşturur. Komiteler kişisel başvurunun incelenmesine gerek görmediği hallerde oy birliği ile bunun kabul edilemezliğine ve kayıttan düşürülmesine kesin olarak karar verebilir. Madde 28. Daireler, komitenin kişisel başvurularının kabul edilebilirliği konusunda karar vermediği hallerde bunların geçerliliği ve esası hakkında karar verir. Madde 29. Ancak dairenin baktığı davada sözleşmenin yorumu konusunda ciddi sorunlar varsa ya da olayın daire tarafından varılacak çözüm mahkemenin önceki bir kararı ile çelişkili olacak ise ve karar verilinceye kadar taraflar itiraz etmemişse, daire yargı yetkisinden büyük daire lehine vazgeçebilir. Madde 38. Büyük daire, bir daire tarafından kendisine gönderilen veya daire kararına karşı taraflardan birisinin 3 ay içerisinde büyük daire gönderilmesini istediği istisnai hallerde kişisel ve devlet başvurularına bakar, ve davayı kesin olarak sonuçlandırır. Madde 31 ve 43. CC Mahkemenin yargı yetkisi. Mahkeme kendisine intikal eden sözleşmenin ve protokollerin yorumu ve uygulanmasına ilişkin tüm konularda yetkilidir. Mahkemenin yargı yetkisinin olup olmadığı üzerinde uyuşmazlık çıkması halinde karar mahkemeye aittir. Madde 32. DD mahkemeye başvuru. 11 sayılı protokolün 33. ve 34. maddelerine göre mahkemeye başvuranlar devlet başvuruları ve kişisel başvurular olmak üzere ikiye ayrılır. Sözleşmeci her devlet, sözleşme hükümlerine vaki ve kendisinin diğer sözleşmeci devlete istinat edilebileceğine kanaat getirdiği herhangi bir ihlalden dolayı mahkemeye başvurabilir. Sözleşme ve protokollerde tanınan hakların sözleşmeci devletlerden biri tarafından ihlal edilmesi sebebiyle zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek kişi, hükümet dışı her kuruluş veya her insan topluluğu mahkemeye başvurabilir. Sözleşmeci devletler bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına engel olmamayı taahhüt ederler. EE başvurunun kabul edilebilirlik şartı. Devletler hukukunun genel prensiplerine göre ancak iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren 6 aylık bir süre içinde mahkemeye başvurulabilir. Mahkemeye başvuru imzasız ise veya mahkeme tarafından daha önce incelenmiş veya milletler arası diğer bir soruşturma veya çözüm mercine sunulmuş bir başvurunun konusuyla aynı ise ve yeni olaylar ihtiva etmiyorsa veya kişisel başvuru sözleşme hükümlerine aykırı, dayanıktan yoksun veya başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğinde ise kabul edilemez. Madde 35. FF davaya üçüncü tarafın müdahalesi. Vatandaşlarından birinin mahkemeye başvurması halinde taraf devletin yazılı görüş bildirmeye ve duruşmalarda hazır bulunmaya hakkı vardır. Mahkeme başkanı da adaletin sağlanması amacıyla yargılamada taraf olmayan herhangi bir sözleşmeci devleti yazılı görüş sunmaya veya duruşmalarda taraf olmaya davet edebilir. Madde 36. GG başvurunun düşmesi. Mahkeme yargılamanın herhangi bir aşamasında başvuru sahibinin bunu takip etme niyetinde olmadığının anlaşılması halinde veya sorun çözümlenmişse veya başka herhangi bir nedenden ötürü başvurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda haklı bir gerekçe görmezse, başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir.